Aliye'den şimdiye kadar biri Köstence'den, diğeri Viyana'dan iki kart almış fakat henüz yerleştiğine dair tafsilatlı mektup gelmemişti. Şimdi bu boş, Aliye'siz Sezai Bey, kızı ile konuşmak, ona yazmak zamanının yaklaşmasıyla ilk günlere nazaran biraz daha kuvvetli ve neşeliydi. Nitekim beyaz kağıda ilk satırı yazmaya başlayınca zevkten sarhoşa dönmüştü. Aklına geldikçe de mektubuna gelişigüzel birkaç cümle ilave ediyor. Mektuptan ziyade karma karışık bir hasret ifadesi olan bu kağıdı göndermek için kızından ilk adresli haberi bekliyordu. Sezai Bey gününün birkaç saatini işgal eden bu mesaisini karısından gizli tutuyor, takdis ettiği o dakikalarını hırpalayacak herhangi bir istisnaya yol açmamak için mektubunu gizli gizli yazıyordu. Gene sessiz sedasız masasının başında oturduğu bir sırada postacının yokuşu çıkan yorgun yüzünü gördü. Artık Sezai Bey bir erkek aslan kadar pervasızdı. Karısının iğneli sözlerine de tepesinden yağacak kavga sağanaklarına da meydan okuyabilirdi. İhtiyar diplomat ev halkına şaşırtan bir telaşla merdivenlerden indi. 5 dakika sonra tekrar odasına kapanmış, Aliye ile baş başa kalmak zevkini ihya eden bir mahremiyetle gelen kağıdı okuyordu. Bu kısa yazılmış bir mektuptu fakat onu tatmin edecek bütün noktalar izah edilmişti. Pansiyon, istirahat, ders meselelerinin hiçbirini ihmal etmeden teker teker anlatmıştı. Yalnız mektubun son parçasını Sezai Bey 3. defa okumakla beraber hayrete gittikçe artıyordu. Aliye babasına garip gelen bir havadisi şöyle yazmıştı. Babacığım, beni şaşırtan bir haberi sana da söyleyeceğim. Bu görünüşte hiç de şaşılacak bir şey değil. Fakat İstanbul'da öğrenmem lazım gelen bir haberi, burada öğrenmiş olmaktan dolayı hayrete düştüm, o kadar. Burada Feyzi isminde bir Türk arkadaşım var. Bil bakalım kim? Eğer sen de benim gibi bu haberi henüz almadınsa asla bilemezsin. Bilemedin değil mi babam? İşte söylüyorum. Yüzünü görmediğim komşumuz Profesör Kerim Bey'in oğlu. Nasıl? Tuhaf değil mi? Doğrusu kendini bana tanıtınca ben de senin gibi belki de daha ziyade hayrete düştüm. O bu şaşkınlığımı tabii buldu. Ulviye ablam için ben aile kadrosunda sayılmam. Benden size onun için bahsetmemiştir, dedi. Anlaşılan bu çocuk Ulviye Hanım'ın değil. Onu rencide etmemek için bir şey sormadım. Belki de annesi ölmüştür. Aynı pansiyondayız. Bornişanlar ahlakının çok mazbut olduğunu söylüyorlar. O da bu sene mezun olacakmış. Aliye'nin mektubu münferit havadislerle devam ediyordu. Sezai Bey'den Aliye'ye. Yavrum, sen gideli beri baban arkadaşsız, hatta öksüz kaldı. Meğerse hayatımı dolduran varlık benim bildiğimden ziyade sen imişsin. Kah Cevat Beyler'de, kah profesörün köşkünde vakit geçiriyorum. Senden, yani hakiki meşgalemden uzak oluşum, beni annenin psikolojisi üstünde her zamandan daha fazla durmaya sevk ediyor. Şimdi o büsbütün yeni bir aleme daldı. Varsa Ulviye Hanım, yoksa Ulviye Hanım. Bilirsin, bir kimseye çengeli attı mı elinden kurtulunmaz. Şimdi de sıra Ulviye Hanım. Eh, biz artık ne olsa tekaüt insanlarız. Annen gibi hırstan ibaret bir mahluk, böyle mevki sahibi dostları pençesinden kaçırır mı? Elimden gelse Ulviye Hanım'ı bu kadının tehlikesine karşı himaye edeceğim. Gerçi onların karakterleri arasında aşılmaz bir uçurum olduğu da muhakkak. Fakat madem ki Fikriye meram etmiştir, ne yapar yapar bu uçurumu atlayamasa bile uçup geçer. Geçen gün uzun bir girizgahtan sonra, efendim, Avrupa'nın bütün ihtiyatlarına kollarımızı açmalı, eğlenceleri, ışıkları, salonlarıyla garba tamamen adapte olmalıyız. Heyecansız, hareketsiz insanlarız, diyordu. Annenin taşkınlıklarına daima ciddi ve sakin bir çehre ile mukabele eden Urviye Hanım, nedense bu defa pek baştan sama cevap vermek istemiyor gibiydi. Hanımefendi, bize garbın yalnız bilgisi ve medeniyeti lazım. İğrenç kaprisleri değil, dedi. O zamana kadar annenin ukalaca hitabesini sinirli sinirli dişlerini sıkarak dinleyen bir misafir doktor, Urviye Hanım'ın sözünü kesti. Yalnız kaprisleri değil hanımefendi, korkmayın, sosyal düşkünlükleri, cerahatli ihtiyatları da deyin, dedi. Urviye Hanım sözünün kesilmiş olmasından pek memnun olmamıştı. Doktorun bir virgüllük fasılasından istifade ederek konuşmasına bir misalle devam etti. Geçenlerde Amerika üniversiteleri arasında küçük balık yutma müsabakası açılmış. Bunun içinde 5-10-20 diri balık yutan talebe olmuş. Nihayet bir tanesi 89 tane yutarak şampiyonluğu almış. Ulviye Hanım'ın sözü doktorun hoşuna gitmişti. Annene dönerek, şurada uzun içtimai bir münakaşa açmamak için geniş ve derin mevzulara dalmayalım. Yalnız bu kaprisin üstünde duralım. Garba kayıtsız şartsız adapte olmalıyız hükmünü verirken, bu meyanda Amerikan münevverlerinin bu ve emsali hareketini de benimsemememiz lazım geliyor. Bu çeşit sübbelikleri değil tatbik etmek, hatta hoş görmek imkanı bile yok. Tamamen değil hanımefendi. Medeni zevkleri, medeni ihtiyatları, medeni ahlakı, hasılı, medeni sosyetenin telakkilerini aklımız ve milli ölçülerimizle tarttıktan sonra kabul etmeliyiz.